Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 46. Ayrım. Köprünün ortasından geldiği yere geri döndü. Geldikleri kapıdan geri çıkamazdılar. Arkalarından kilitlenmişti ve sert bir demirden yapılmıştı. Ama duvara yaslanmış bir ambalaj sandığı vardı. Silahını kılıfına koydu, kutuyu kaldırdı ve Finn'in olduğu yere götürdü. Yine köprünün ortasından yürüyerek. İki adam da köprünün parmaklıklarına tırmandılar. Sandıkla birlikte bunu yapması zordu ama Knox sonunda başarabildi. Finn'e baktı ve planını anlattı. Hazır mısın? Finn başıyla onayladı. Knox üçe kadar saydı ve sonca kutuyu köprünün yan tarafına iteledi. O kısım aşağı eğilirken diğer taraf havaya kalktı. Her iki tarafta da siyah çizgiler çıktı ortaya. Sandık boşluktan aşağı düştü. Bir su sesi duydular. Koku daha da kötü oldu. Finn hala parmaklıklardaydı. Ayağını boşluğa uzattı. Durdukları kısım yine havaya kalkmaya başlayınca Finn ayağını araya sıkıştırarak arada bir açıklık bıraktı. Knox sırt çantasını açtı ve uzun bir ip çıkardı. Bir ucunu parmaklığa bağladı, diğer ucunu açıklıktan aşağı bıraktı. Sonra Finn'le yer değiştirdiler. Köprünün kapanmamasını Knox sağlıyordu. Finn ipi yakalayıp aşağı indi. Diz boyu pisliğe battı. "Caleb? Caleb? Harry?" dedi ses. "Yalnız mısın?" "Evet, en azından öyle olduğumu sanıyorum." Finn el fenerinin ışığını açar açmaz pisliğin içinde elleri ayakları bağlı halde oturan Caleb'ı gördü. İpleri kestikten sonra Caleb'ın açıklıktan geçip köprüye çıkmasına yardım etti. "İyi misin?" diye sordu Finn. Üç adam birlikte diğer odaya girdiler. Caleb yavaşça başını salladı. "Sadece biraz sersemledim. Beni bir şeyle vurdular. Sersemledim. Tabii bir de aşağıdaki koku var. Sanırım koku algım bir daha eskisi gibi olmayacak." Zihnini toparlayınca rengi soldu. "Anabel, o iyi mi?" "Hala onu arıyoruz. Nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı?" Caleb başını iki yana salladı. "Hepimizin bir an önce buradan çıkmasını istiyorum. Hepsi bu." "Planımız da bu zaten," dedi Knox. "Oliver nerede?" diye sordu Caleb. "Buralarda bir yerlerde," dedi Finn. Stone diğer bölüme geçti. Sahte bir sokaktı burası. Bina görüntüleri, 1960'ların döneminden kalma bir araba ve gerçek insanların yerini tutması için mankenler vardı. Mankenlerin hepsinin başında kurşun izleri duruyordu. Stone sokaktan geçip ilerlemeye devam etti. Sonraki oda bu bölümdeki son yerdi. Laboratuvar. Stone kapıyı dikkatle açıp içeri girdi. Burada hiç ışık yoktu. Gece görüş gözlüklerini takarak odayı kontrol etti. Benzer bir şey kullanan birilerini gördüğü anda çıkarabilmek için bir eliyle gözlüğün kenarını tutuyordu. Çünkü kırmızı nokta yerini gösterirdi ve hayatına mal olabilirdi. Etrafa bakınırken tuhaf bir şey fark etti. Laboratuvarın bir duvarına uzun masalar dayanmıştı ve bu masalar yeniydi. Bir tanesinin üzerine bir sürü son model alet konulmuştu. Parlak metalden yapılan garip makinelerin güç kabloları yere uzanıyordu. Duvarlardaki raflarda test tüpleri vardı. Başka bir masada gelişmiş mikroskoplar ve başka aletler vardı. Bir köşede 2 metre uzunluğunda metal bir silindir duruyordu. Ortasında ise dijital bir gösterge ekranı ve yuvarlak bir cam vardı. Stone burayı son ziyaret edişinde bunların hiçbiri burada değildi. Ne ifade ettikleri ya da bunları kimin içeri getirdiği hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Ve o anda bunu araştıracak vakti de yoktu. Sonra normalde tavanda asılı olan ama o anda yerde duran kafese takıldı bakışları. Kafes, Stone'un buraya son geldiğindeki usta nişancılığı sayesinde yere düşmüştü. Onu öldürmeye çalışan düşmanın üzerine hem de. 2 tonluk kafes üzerine düşünce oracıkta can vermişti adam. Ama Stone'un bu kafesle ilgili hatırladığı başka şeyler de vardı. Seneler önce burada eğitim alırken 3 adamla birlikte yerleştirilmişlerdi bu kafese. Kafesin altında yakılan bir ateş her 10 saniyede bir yükseliyordu ve metale daha da fazla yaklaşıyordu. Adamların görevi ateş dayanılmaz bir hale gelmeden önce kafesten çıkmaktı. Ama bu da yetmezmiş gibi Stone ve sınıf arkadaşları kendilerinden önce çıkan takımı görmüşlerdi. Testi geçememişlerdi ve sakat kalacak kadar yanmışlardı. Ateş yaklaştıkça Stone'un yanındaki diğer adamlar paniklemeye başladılar. Ama Stone bütün enerjisini toplamaya odaklanmıştı. Neden aynı anda 4 adam koyuyorlardı? Neden 3 ya da 5 değil, 4 adam? Kafesin 4 köşesi. Emirler vermeye başlamıştı. Adamların hepsi tişörtlerini çıkarıp ellerine sardılar ve aynı anda her biri kendi köşesine baskı uygulamaya başladı. Kafesin kapısı bir anda açıldı. Liderlik vasfı sayesinde üstlerinden övgü almıştı Stone. O anda onları öldürmek istemişti Stone. Ama bu anıları Stone'u sadece bir an meşgul etti. Gördüğü şeye inanamayarak baktı. Annabelle ağzı kapatılmış, elleri ve ayakları bağlanmıştı. Öne doğru ilerledi. Olası tehditler için odayı kontrol etti ama bir şey göremedi. Kafesin kapısı kilitli değildi. Stone kapıyı açtı. Annabelle'in gözleri kapalıydı. Bir an kadının canlı olup olmadığından emin olamadı. Ama ölü bir insanı bu şekilde bağlamazdı kimse. Annabelle'in nabzı atıyordu. Stone boynuna dokununca yavaş yavaş kendine geldi kadın. Stone ipleri çözdü, ağzındaki bağı çıkardı ve Annabelle'i kafesten dışarı taşıdı. ''Tanrım, seni görmek çok güzel,'' dedi Annabelle. Sarhoş gibiydi. ''Seni uyuşturdular mı?'' Sanırım ama etkisi geçiyor. Yürüyebilir misin? Yavaş yavaş gidebilirim. Buradan çıkabiliriz. Annabelle kendine gelince Stone gülümsedi. Yalnız mısın? Diye sordu Annabelle. Evet. Caleb'dan ses var mı? Henüz yok. Marissa Friedman'ı gördün mü? Annabelle başını iki yana salladı. Hadi gidelim, dedi Stone. Oliver! Diye bağırdı Annabelle. Bir floresan ışığı geldi aniden. Stone, gece gözlüklerini çıkarıp döndü ama çok geçti. Ruslardan biri laboratuvardan çıkıyordu ve silahı Stone'un tam başına hedef almıştı. Stone, Annabelle'i yere atıp silahını çıkardı. Silah patladı ve şaşkın Rus'un alnına isabet etti kurşun. Derisinde siyah bir nokta bıraktı. Adam yere düştü. Işıklar söndü. Stone silahına baktı. Ateşlemediği silahına. O kurşun nereden gelmişti? Annabelle'i kolundan yakalayıp kendine çekti. Ölü adamın üzerinden atlayıp kapıya gittiler. Ruslardan 4'ü ölmüştü. 2'si kalmıştı. Bir de Friedman. Bölüm 100. Stone ve Annabelle silindirin sonuna ulaştılar. Nizarethanelere. Caleb onlardan birinde değilse Stone diğer silindire bakmaya başlayacaktı. Annabelle'i de yanında götürmesi gerekiyordu. Çıkınca gördüğü ilk şeye önce şaşırdı, sonra bir rahatlama hissetti. Knox, Finn ve Caleb onları bekliyordu. Zayıf ışıkta herkes birbirini görebiliyordu. ''Buraya nasıl girdiniz?'' diye sordu Stone. Bir köşeye geçtiler hep birlikte. Kıyafetlerindeki kokuya ve pisliğe rağmen Annabelle sıkıca sarıldı Caleb'a. ''Chapman sayesinde,'' dedi Knox. Sonra da Stone'a o ana kadar olanları anlattı. Labirente nasıl geçeceğimizi de bize o söyledi, araştırmış. Stone arkasına baktı. Peki, o sola mı gitti? Evet, nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Arkamda bir yerde. Az önce hayatımı kurtardı. Ön girişte de bir Rus vardı. Chapman icabına baktı. Yani sadece bir kişi kaldı. Dedi, artık hiç yok, dedi bir ses. Chapman ışığa geldi. Ben ilk bölüme girdiğimde adam üzerime atladı, diye açıkladı. Ya adam çok iyi değildi ya da ben düşündüğümden daha iyiyim. Chapman konuşmasını bitirince Stone meraklı bir ifadeyle etrafına bakındı. Finn, Friedman'dan iz var mı, diye sordu. Hayır. Buradan hemen çıkmamız gerek bence, dedi Knox. Aradığımız şeyleri bulduk. Friedman kalabilir. Stone'a baktı. Olduğu yerde donmuş gibiydi. Oliver? İyi misin? Ruslar. Ne? Dedi Finn. Ruslar, dedi Stone tekrar. Çok da iyi Ruslar değillerdi, dedi Stone. Daha iyi olmaları gerektiğini düşündünüz. Hepsi ona baktılar. Stone arkasına baktı. Çok kolay bir iş oldu. Çok iyi değillerdi. Bence bilinçli yapılan bir şeydi bu. Neden Friedman iyi olmayan korumalar tutsun ki? Çünkü bir A takımına ihtiyacı yoktu. B takımı onun için yeterliydi. ne için yeterliydi diye sordu Chapman. Bizi bu noktaya getirmek için. Onları gözden çıkarmıştı. Ölmeleri onun umurunda değildi. Hayır, öyle de değil. Ölmelerini o istiyordu. Ama eğer biz onları öldürürsek, bu onlar bizi öldüremez anlamına gelirdi. Bu onu nereye götürür ki? Dedi Knox. Carlos Montoya'ya kendini bağışlatmaya çalışıyor. İlk seferinde kaybetti. Ama şimdi yedek planını uyguluyor. Yedek plan mı? Dedi Knox. Stone başıyla onayladı. Her zaman bir yedek plan vardır ve ben bu planın içine düştüm. Tam olarak neyin içine düştün? Diye sordu Chapman. Bizi bir grup Rus'la birlikte burada bulacaklar. Stone durdu. Ve arkada yeni aletlerle donatılmış bir laboratuvar var. Sanırım o yeni aletlerin neden orada olduğunu da biliyorum. Ne demeye çalıştığını ilk anlayanlardan biri Chapman'dı. Nanobotlar mı yoksa? Stone başıyla onayladı. Evet, nanobotlar. Ama bu işin arkasında Ruslar yoktu. Bunu netleştirdiğimizi sanıyordum. Ama bizi burada ölü Ruslarla ve Montoya'nın merkezlerinden getirtilen aletlerle bulduklarında dünya ne düşünecek? Bizi burada bulduklarında ne demek? Diye endişeyle sordu Caleb. Tuzağa düştük. Bizim buraya girmemiz, Rusları geçmemiz ve bu noktaya gelmemiz planlanmıştı, dedi Finn. Neden? Diye sordu Annabelle. Üzerlerinde bir patlama oldu. O kadar kuvvetliydi ki yer sallandı, beton ve demir parçaları döküldü. Hepsi yerlerinden sıçradılar. Bu da neydi? Diye bağırdı Chapman. Bu, dedi Stone, ön kapıyı mühürledi. Annabelle'in elini tuttu. Hadi. Hepsi Stone'un peşinden ana salona gittiler. Sonra Stone'un içeri girdiği yola döndüler. En azından ön kapıyı kontrol etmeyecek miyiz? Diye bağırdı Knox. Cevap olarak biraz gerilerinde bir patlama daha oldu ve ön kapıya giden bütün yolları gayet güzel bir şekilde kapadı. Hepsi daha hızlı koşmaya başladı. Dal titremeye başlamıştı. Birbiri ardına patlamalar oluyordu. Bütün dağ tepemize inecek diye çığlık attı Annabelle. Hayır inmeyecek, dedi Stone. Hep birlikte hızla ilerliyorlardı. Sadece bizi öldürecek kadar inecek. Bizi bulmak için gelenlerin gireceği ve kanıtları bulabileceği kadar yer kalacak. Orospu, diye bağırdı Chapman. Önlerinde de bir bomba patlamıştı. Stone sola saptı. Diğerleri de hemen arkasından. Oliver, ya senin geldiğin yol? Orayı bilmiyor olabilir, diye bağırdı Finn. Orayı da biliyor. Ama başka seçeneğimiz yok, dedi Stone. Duvarlardan biri devrildi. Neredeyse Caleb'ı eziyordu. Finn ve Knox onu saniyelik bir farkla kurtarabildiler. Ama Caleb acıyla inleyip kayanın çarptığı kolunu tuttu. Finn, Caleb'ın tişörtünü çıkardı ve ışığı ona doğrulttu. Köprücük kemiğin kırılmış. Ama iyi olacaksın. Köprücük kemiği güvencedir. Daha önemli bir yer kırılmasın diye o kırılır. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum, dedi Caleb inleyerek. Mutfak kapısına ulaştıklarında Stone durup gördüğü manzaraya umutsuzca baka kaldı. Friedman burada da önüne geçmiş, mutfağın arkasındaki girişi koca bir duvar yakıntısıyla kapatmıştı. Bunun olabilmesi için çok stratejik bir noktada patlama yapılması gerekiyordu. Bu duvarı geçmeyi başarsalar bile karşılarına daha büyüğünün çıkacağını biliyordu Stone. Ev ödevine iyi çalışmış. Stone, Friedman'ın burayı ne kadar zaman önce hazırladığını merak ediyordu. Ve bu patlamalara yönetmek için kendi de buralarda mıydı? Onları bir şekilde izliyor muydu? Hangi bombayı ne zaman patlatacağını biliyor muydu? Ama merak edecek fazla zamanı yoktu. Çünkü herkes ona bakıyordu. Şimdi ne yapacağız diye sordu Chapman nefes nefese. Onun yüzü de diğerlerininki gibi toz ve külle kaplanmıştı. Stone başka bir patlama daha olunca başını kaldırıp yukarı baktı. Binanın bir kısmı daha çöktü ve dağ sallandı. Sonra ışıklar tamamen söndü. Karanlıkta kaldılar. Stone, Finn ve Knox hemen gece gözlüklerini taktılar. Stone, Annabelle'in elini tuttu. Knox, Caleb'ın. Finn ise elini Chapman'ın bileğine doladı. Beni takip edin dedi Stone. Buradan çıkmanın sadece bir yolu vardı ve Stone'un bildiği kadarıyla bu yolu bilen tek kişi kendisiydi. Bu onların son şansıydı. Friedman'ın bir sonraki bombasının nerede patlayacağını bilmediğinin farkındaydı. Buradan sağ çıkıp insanlara gerçeği anlatmaları hiç işine gelmezdi. Annabel çığlık attı. Bölüm 101. Joe Knox bir moloz yığınının altında kayboldu. Biraz ilerilerinde patlayan bomba adamın tam yanındaki duvarı yıkmıştı. Diğerleri hemen onu kurtarmaya giriştiler. Stone dizlerinin üzerine çökmüş, arkadaşının üzerindekileri kaldırmaya çalışıyordu. Parmakları ve kolları kanıyordu. Ter gözlerini yakıyordu. Knox'u kurtarmak için karanlıkta deli gibi çalışıyordu. En sonunda parmakları bir şeye dokundu. 2 dakika sonra adamı tamamen çıkarabilmişlerdi. Knox nefes alıyordu ama kendinde değildi. Stone adamı kaldırmaya çalıştı. Ama Finn, "Bu işi bana bırak," dedi. Finn, Knox'a destek oldu. "Tek çıkış yolu yukarıda Harry," dedi Stone. Finn başıyla onayladı. Yüzünde sert bir ifade vardı. "Sen yolu göster." Stone, Knox'un çantasından çıkan ve Caleb'ı kurtarmak için kullandıkları ipi aldı. Herkes ipi beline doladı. "Gidelim," dedi Stone. Seneler önce keşfettiği bu yolu Friedman'ın bulmamış olması için dua ediyordu. Grubu ana salondan geçirip diğer kısma götürdü. Metal bir duvar gibi görünen yerde durdu. Elini duvarın yüzeyinde gezdirdi. Soğuktu. Hala güçlüydü ve geçilmez gibi görünüyordu. Bir taraftan diğerine kadar perçinlenmişti. Bir patlama daha binayı sarstı. Üzerlerine toz ve pislik yağıyordu. Tavan daha da güçsüzleşiyordu. Stone bir noktaya bastırdığında duvar geri çekildi. Metal açılınca koca kayalar çıktı karşılarına. Açık kısımdan çıktılar ve yukarı doğru ilerlemeye başladılar. Stone yetkililerin bu olanları anlamasının ne kadar süreceğini merak ediyordu. Buralarda yaşayanlardan biri patlamaları haber vermiş olmalıydı. Şerife ya da buralara hangi polis birimi bakıyorsa onlara yönlendirilmiş olmaları gerekirdi. Muhtemelen tek bir memur gönderirlerdi ve o da neyle karşılaştıklarını tahmin bile edemezdi. Telefon görüşmeleri yapılacaktı. Bir noktada CIA bunları duyacaktı. Apar topar bir takım göndereceklerdi. Peki onlar ne bulacaktı? Tam da Friedman'ın istediği şeyleri bulacaklardı. Muhtemelen uyuşturucu tüccarlarıyla bağlantısı olan ölü Ruslar. Uzun zaman önce CIA'nin suikastçılarını eğittiği yerde kurulmuş bir nanobot laboratuvarı. Bu, ulusal ve küresel haberlere nükleer bir savaş gibi düşecekti. Ve bizi bulacaklar, diye düşündü Stone. Bizim ölümümüzü bulacaklar. 46. ayrımın sonu. Sayfa 539. Devamı 47. ayrımda.